Şiir Gemisi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Gemisi'nin güvertesinden selamlıyoruz sizleri. Yapımcılarımız Bile Dayaman ve Feray Uz'la birlikte. Yunus Emre Özşahin var. Teknik Masa'da ben Yasemin Pamukçu. Sizlerle birlikte olacağız yaklaşık 30 dakika boyunca. Türk şiirinin en önemli isimleri içerisinde yer alan, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmiş şairimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı konuşacağız bu hafta. Ünü, ülke sınırlarımızı aşan ozanımızın hayatındaki yapı taşlarını ve eserlerini aktaracak, edebiyat tarihine mal olmuş şiirlerinin bir bölümünü sizler için seslendireceğiz. Bile Dayaman, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca da Türk Edebiyatı'nın çok değerli isimlerinden birisi.
Muhakkak öyle. Özellikle Türk Edebiyatı'nda ve hatta Türk şiirinde çocuk dediğimizde ilk akla gelen şairlerimizden birisi. Hı-hı. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın hayatında, edebi kişiliğinde ve şiir anlayışında ne gibi dönüşümler olmuş, ne gibi görüşler ortaya çıkmış, hı-hı, nasıl eserler verilmiş, bunları konuşacağız. Güzel bir ömür yaşadığını söyleyerek başlayabilirim
öyle
Fazıl
mi?
Hüsnü Dağlarca'ya.
Ümit Yaşar Oğuzcan'dan bereket, bahsetmiştik,
evet,
ne kadar dramatik
hafta,
bir hayatta,
evet,
ama demek
burada,
ki farklı bir hikaye dinleyeceğiz
doğrudur,
bugün.
Doğrudur, burada daha farklı, daha uzun, daha eskilerin velut diye nitelendirdiği, hı-hı, doğurgan, daha böyle çok sayıda eserin bırakıldığı bir hayattan bahsedeceğiz. Kendisi 26 Ağustos 1914'te İstanbul Ortaköy'de Taş Mektep Sokağı'nda doğdu. Asıl adı Mehmet Fazıl. Hı-hı. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın. Babası Erzurumlu bir aileden gelen süvari yarbay Hasan Hüsnü Bey. Annesi Konyalı bir ailenin kızı olan Kadriye Hanım. Fazıl Hüsnü babasının asker olması sebebiyle ilk öğrenim yıllarında sürekli okul değiştirmek zorunda kalmıştır. İlkokul 1. sınıfı Konya'da, 2. sınıfı Kayseri'de, 3, 4 ve 5. sınıfları Adana ve Kozan'da okudu. Tarsus ve Adana'da ortaokulu bitirdikten sonra Kuleli Asker Lisesi'ne gönderildi. Dağlarca'nın ilk kalem tecrübesi ortaokulda öğrenciyken 1927 yılında yazdığı ve Yeni Adana gazetesinde yayımlanan hikayesi. 13 yaşında yazdığı bu hikayeyle adı geçen gazetenin öğrenciler arasında açtığı yarışmada birinciliği kazanıyor Fazıl Hüsnü. Şairimizin yayımlanan ilk şiiri Yavaşlayan Ömür adını taşıyor. Bu şiir de İstanbul Dergisi'nde 1932 yılında yayımlanıyor. Yani şairimiz 18 yaşındayken Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenci oluyor. Subay adayı genç Fazıl Hüsnü 1933'te Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1935'te de Harp Okulu'ndan mezun oluyor. Evet. Aynı yıl babasını kaybetmiştir, hmm, Fazıl Hüsnü Dağlarca 1935'te. 1936'da Atış Okulu'nda çekilen kura sonucu Erzurum'a atanıyor. Piyade teğmen olarak Erzurum'da başladığı askerlik mesleğini hemen sonra atandığı Iğdır ve Sivas illerinde, Orta Anadolu'da ve Trakya'nın birçok yerinde sürdürmüştür. 15 yıllık zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra yüzbaşı rütbesindeyken 1950 yılında istifa ederek ordudan ayrılıyor. Hmm. 51 yılında Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başlıyor Fazıl Hüsnü. 53-59 yılları arasında Çalışma Bakanlığı'nda iş müfettişliği görevinde bulunuyor ve 1960'da emekliye ayrılıyor 46 yaşında iken. 1959'da İstanbul Aksaray'da kurduğu Kitap Kitabevi bünyesinde 1969 yılına kadar yayın faaliyetini yönetiyor bilfiil. Konur Ertop'un Yazı İşleri Müdürlüğü'nde ilk sayısı 1960 Ocak'ta çıkan ve Temmuz 1964 tarihine kadar toplam 43 sayıya ulaşan Aylık Türkçe dergisini çıkarıyor. 1 Temmuz 1957'de toplanan 8. Dil Kurultayı'nda Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine seçiliyor Fazıl Hüsnü Dağlarca. 3 yılda bir toplanan sonraki kurultaylarda da aynı göreve tekrar seçiliyor ve 1980 yılına kadar bu göreve layık görülüyor.
Görevi?
Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu
üyeliği.
Doğrudur.
Çok güzel.
Orada çok kıymetli işler yaptığını, güzel hizmet sunduğunu biliyoruz.
O zaman şiirlerinden bir bölümünü seslendireceğiz sevgili dinleyenlerimiz. İlki 4 yapraklı yonca olsun. Dinleyin bakalım, sevecek misiniz bu şiiri?
Çıkamaz çocukluğundan dışarı kimse. Oynamamız bundandır. Kara toprakla binlerce yıl. Çıkamaz çocukluğundan dışarı kimse. Bundandır sevmemiz kiraz ağaçlarını. Çıkamaz çocukluğundan dışarı kimse. Kardeşliğimiz bundandır mavi sularla binlerce yıl. Çıkamaz çocukluğundan dışarı kimse. Bundandır inanmamamız kocaman bombalara.
Şiirlerinin çokça yayınlandığı dergiler de yine gerçekten isim marka olan dergiler değil mi Bled Eyman?
Muhakkak öyle. Varlık ve Türk Dili. Edebiyat tarihimizin, şiir tarihimizin önemli iki dergisi. Varlık dergisinde 1934 Mayıs'ında 20. sayıdan başlayarak 90'lı yıllara, Türk Dili dergisinde ise Ekim 1951 tarihli ilk sayısından itibaren 1980'li yıllara kadar şiiri yayınlanıyor. Yanlış hatırlamıyor isem Türk şiirinde en çok şiir yazan şairler arasında sayılabilir. Fazıl Üstün Dağlarca.
Üretken bir şair.
Çok üretken, kitapları da kalın kalındır böyle. Şiir kitapları da. İnce değildir. Özellikle bunlardan bahsedeceğiz. Bütün şiirlerinin toplanmaya gayret edildiği Çocuk ve Allah mesela eseri kalın bir eserdir. Buradan hareketle onun biz yetenekli ve çok doğurgan, çok böyle üretken bir şair olduğunu söyledik. İstanbul Varlık Türk Dili dergileri dışında Yücel, Kültür Haftası, Yeditepe, Hisar, İnkılapçı Gençlik, Milliyet Sanat gibi Dağlarca'nın şiirlerinin yayımlandığı birçok dergiden söz edebiliriz. Dağlarca aynı zamanda isim babalığını yaptığı ve ilk sayısı Ekim 1957'de çıkan Çağrı dergisinin de yazı kadrosunda yer almıştır. 1950 yılı Dağlarca şiiri açısından bir dönem olmuştur diyebiliriz. 1940'lardan 1950'lere kadar Fazıl Hüsnü Dağlarca şiirinde zaman zaman tema farklılıkları görülür. Bu da yaşadığı çağla ilgilidir. Yaşadığı çağda gelişen olaylarla ilgilidir. Ne gibi olaylar var o dönemde? İkinci Dünya Savaşı sonrası bir dönemden bahsediyoruz. Çalkantılı bir dönemden bahsediyoruz. Soğuk Savaş diye tabir edilen bir dönemde. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirinde de biz dönemin etkilerini, dönemin izlerini görebiliriz. 1946'da Çakır'ın Destanı isimli kitapta 70. sayfada yer alan bir şiirle şiir yarışmasına katılıyor ve bu şiir yarışmasında üçüncülük ödülünü alıyor. Peki ikinci ile birinci kim? Birinci Cahit Sıtkı Tarancı, ikinci Atilla İlhan. Dağlarca bu üçüncülük ödülünü aldıktan sonra daha çok okunmaya başlıyor, daha çok ününün ve şöhretinin yayılmaya başladığını söyleyebiliriz. 1956'da Asu ile Yeditepe Şiir Ödülünü, 1957'de yayınlanan Delice Böcek'le Türk Dil Kurumu ödülünü kazanıyor. Birçok ödüle sahip, saymakla bitiremeyiz. En son 13 Kasım 2001'de Dağlarca'ya Mersin Üniversitesi'nin onur doktorası unvanını verdiğini biliyoruz. Ve 2000 yılında TÜYAP tarafından yılın şairi ilan edildiğini biliyoruz. Dağlarca yaklaşık 20 gün zatüre tedavisi görüyor yaşamının son yıllarında. Bu yıllar hangi yıllar? Bu yıllar 2000'li yıllar. 1914 doğumlu şairimizin 15 Ekim 2008'de böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybettiğini söyleyerek ve 94 yaşında vefat ettiğini vurgulayarak bu kısmı noktalayabiliriz.
Evet, dolu dolu bir hayat.
Dolu dolu bir hayat, dolu dolu bir ömür. 20 Ekim 2008'de vefatından 5 gün sonra Süreyya Operası'ndaki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa veriliyor şairimiz.
Sevgili dinleyenlerimiz, biz sizler için Deniz Feneri şiirini yorumlamak istiyoruz. Şöyle ki, vefatından sonra Süreyya Operası'nda törenin ardından dediniz siz. Bence bu çok değerli bir şey. Her şairimiz için belki böyle bir tören yapılmamış da olabilir, değil mi Bled Eyman?
Birçok şairimize yapılmıyor. Çok az şairimize yapıyor. Bu da takdir edersiniz ki onun sahip olduğu popüler imajla ilgili diye düşünüyorum.
Bakalım Deniz Feneri şiiri nerelere ışık tutacak?
Uzanmış koca burun açık denize doğru, lacivert ve gri gecenin değerinde. Karanlıkla başlar bir dünya sevgisi. Deniz feneri parlar, talihe aldırmadan kayalar üzerinde. Bulutlar birleşir alaca düzlüklerde. çöker uzak limanlardan bir sis. Bir sıkıntı başlar karanlığında kaderin, bildirir yanınca, yanınca ömrün neresindesiniz, aşkın neresindesiniz? Yüreğin mi daralıyor yıldız ışığında? Bırak anılar gitsin biraz daha geri. Ruhu götürmeden vakit yürüyebilir. Düşün nasıl durmuş sabırla yüzlerce yıl hep bu benekte, bu deniz feneri. Bak deniz savaşlarına, yaşlı korsanlara, uçan dalgalara, uyuyan rüzgara bakmış bir tek göz kadar kara ve mavi, enginle boş, kısmetsiz balıkçılara bakmış. Saçlarında tuz kokan, ölü kokan bir serinlik, yüzünde bir fırtına tadı. Durursun yorgun, umutsuz. Birden bir daha yanıp söner. Sevinçle titrersin. Bir şey belki de yaşaman uzadı.
Şunu söylemek mümkün müdür? Cumhuriyet dönemi Türk şiirini tek başına temsil edebilme gücüne sahip şairlerden biri midir Dağlarca?
Muhakkak bu çok doğru bir tespit olur. Dağlarca Cumhuriyet dönemi Türk şiirini tek başına temsil gücüne sahip bir şair olmanın yanında kullandığı dil ve tarih bilinci açısından bakıldığında onun milli edebiyat çizgisine eklenen bireysel bir tavrın şairi olduğunu görürüz biz. Hı hı. Anadolu'ya yönelişi, mekanı insanla birlikte tanıma iradesi göstermesi, destanlar kaleme alışı, hı hı, bu mekana ait tarihi yazma isteğinin sonucu. Burada büyük bir arzu var. Fazıl Hüsnü 23 destanıyla Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en önemli destan şairleri arasında yer alır. Bu destanlarda bizler Malazgirt Savaşı'ndan İstanbul'un fethine, Çanakkale'den milli mücadele ve bağımsızlık savaşımıza kadar Türk'ün yaşadığı neredeyse birçok tarihi macerayı dile getirilmiş halde görürüz.
Şiirlerinde.
Doğrudur. Bu tarihe yönelme ihtiyacı millet olma süreciyle ilgili. Hem doğup büyüdüğü yıllar,
vatanı sahiplenme.
Vatanı sahiplenme, çocukluk yıllarında milli mücadelenin verilmiş olması, onun getirdiği bir bilinç var ortada. Hı. Dolayısıyla
özgür yaşama kaygısı.
Tabii ki bağımsız olma, hür olma, hürriyet aşkı.
Tam Cumhuriyet dönemini yansıtan ögeler var.
Kesinlikle. Bu ögeleri şiirlerinde ve sanatında yüksek duyarlılıkla kullanmıştır Fazıl Hüsnü Dağlarca. Her destanın bir felsefi boyutu vardır bir de onda. Benim en sevdiğim yanı Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın bir destanda da yahut herhangi bir şiirinde de duru bir Türkçe ile yazılmış gibi görünse de aslında arka planında güzel bir felsefenin yattığını yakalayabiliriz. Hı hı. Bu da onun bilgi birikimiyle, tecrübesiyle alakalıdır. Örneğin Türk'ün Orta Asya'dan, Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya gelişi, kuraklık ya da kıtlık sebebiyle bir göç değil, İstanbul'a sahip olmak için. Böyle bir felsefe görürüz biz arka planda. Hı hı. Malazgirt toprağa yerleşme ve medeniyet kurma idealinin ifadesidir onun destan anlayışında. Bağımsızlık savaşımız, istiklal savaşımız yeniden doğuşun ve yeniden varoluşun simgesidir. Dolayısıyla Fazıl Hüsnü Dağlarca Çocuk ve Allah isimli ilk eserinde Cumhuriyet dönemi insanı olarak dünyayı ve fizik ötesini sorgulayan bir benin şiirini de yazar destanın yanında. Hı hı. Çocuk bakışı ve duyarlılığıyla yaklaşır, evrendeki yerini arar. Burada ontolojik yani varlıksal olarak bir çaba vardır ve çok tatlı bir çaba vardır. Hı. Biz bu tatlılığı şiirlerinde, özellikle çocuk şiirlerinde görürüz. Belki de birçok çocuk için bir kısmı, hepsini söyleyemeyiz ama bir kısmı çocuklar için, en azından belli yaştaki çocuklar için ağır şiirlerdir demek istemiyorum. Aslında açık bir üslupla, açık bir Türkçe ile, duru bir Türkçe ile yazılmıştır. Fakat o felsefi arka plandan dolayı belli yaştaki çocuklar için anlaşılmaz gelebilir. Fakat onun biz çocuklar için yazdığı şiirlerde bile yetişkinler için bir felsefi arka plan olduğunu görürüz.
Ve hep bir yaşama sevinci var değil mi?
Muhakkak.
Bütün korkularının, tereddütlerinin ardından.
Bütün korkularına, tereddütlerine rağmen sizin de belirttiğiniz üzere yaşama sevinci içinde. Tabiata, kainata bakarken hayretle karışık bir çocuk safiyeti içindedir. Hmm. Aslında Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın şiirinde anlattığı çocuk bizzat kendisidir desek mübalağa etmiş olmayız. Hmm. Şair, insanı ve coğrafyasıyla keşfettiği Anadolu'ya ait gözlem ve izlenimlerini Toprak Ana adlı kitapta topluyor. Şimdi ilk kitabından sonra, Çocuk ve Allah'tan sonra, o evreni sorgulama aşamasından sonra, bireysel çabalardan sonra biz onun kendi insanını, kendi coğrafyasını keşfetmeye başladığını ve Anadolu'ya dair gözlemlerini Toprak Ana isimli kitapta topladığını biliyoruz. 1951 tarihli Aç Yazı, Toprak Ana'dan önceki döneme eklenebilen şiirler içerse de toplumsal bir varlık olarak insanın duygusal tarafını ve yaşadığı toplumsal hayata ait görünüşleri dile getirmesiyle aynı duyarlılığın izlerini taşır diyebiliriz. 1955'te Asu isimli eserini çıkarıyor. Burada yeniden bireysel çizgiye çekilen ve büyük ölçüde soyut bir şiiri ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.
O Fazıl zaman Hüsnü Dağlarcan'ın. İkinci yeniyle ilişkilendirilebilir mi?
Bu tercih açısından ikinci yeniyle ilişkilendirilse bile özellikle akıl ve anlamdan vazgeçmediği için ikinci yeniden farklı değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum ben Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ı. Çünkü tavır itibariyle de onlardan bütünüyle ayrılır.
Evet, o zaman Yalnızlığım şiirini okuyalım dinleyenlerimiz için. Bakalım onlar bu şiirde neler bulacaklar kendilerinden veya Dağlarcan'ın hayatından. Ilık bir su gibidir içimde yalnızlığım. Yalnızlığım ruhumda uzak bir ses gibidir. Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir ve her sabah ürperir içimde yalnızlığım. Güneşim aydan sarı, yarınım dünden zorsa, sarsın artık ömrümü tunç kandillerin isi. Üşüyen ellerimden tutmalıydı birisi, eğer benim gözlerim onları görmüyorsa. Bir camın arkasında açılıyor güllerim. Havuzum pırıl pırıl, yıkar bakışlarımı. İşler temiz ziyalar suya nakışlarımı. Ruhumun dünyasından eser tahayyüllerim. Rüya rüzgarlarında bir yaprak yalnızlığım. Düşüncem bir neydir ki ürperir perde perde. Belki bu mısralarım esecek gönüllerde, fakat herkese uzak kalacak yalnızlığım. Peki Fazıl Hüsnü Dağlarca toplumsal konulara yönelmiş midir?
Dağlarca toplumsal konulara yönelişini Bağımsızlık Savaşı konulu destan dizisinin 30 Ağustos ve İzmir Yollarında adlı bölümleriyle ve 53'te yayınlanan İstanbul Fetih Destanı ve Anıt Kabir'le sürdürüyor. Bunlar alegorik bir destandır. Delice Böcek vardır misal 1957'de yayınlanan. Alegorik bir destan olan Deli Böcek de Erzurum'dan kalkar.
Çok tatlı o, değil mi?
Yer altından İzmir'e doğru yürüyen bir böceğin karanlıktan aydınlığa, yenilgiden zafere doğru uzanan yolculuğunu anlatır.
Nasıl güzel.
Bu çok alegori ilginç. Yani. Evet, çok ilginç bir anlatma yöntemidir ve çok çok böyle simgesel, büyük bir sembolizmin ürünüdür aslında. Bu sembolik destan Türk milletinin kurtuluş iradesini ortaya koyduğu Erzurum Kongresi'nden bağımsızlık mücadelesiyle yurdun düşmandan temizlenişine kadar Türk milletinin yaşadığı süreci hikaye eder, sembolize eder. Fazıl Hüsnü aynı dönemde insanı ve insani değerleri merkez alarak Türk ve Batı arasında da bizim uygarlığımızla, Türk medeniyetiyle Batı arasındaki uygarlık çatışmasına da dikkat çekmiştir. Hatta Batı Acısı isimli eserde Türk insanı hiçbir eziklik ve aşağılık kompleksine kapılmadan Batı'nın karşısına yiğitçe dikilir. Bu açıdan da önemli bir figürdür Fazıl Hüsnü Dağlarca.
Evet, hazır Kurtuluş Savaşı'ndan bahsetmişken yine çok çarpıcı şiirlerinden birisi. Hani demiştik ya, çocuklar çok önemli diye. Çocukların,
bizim de çocukken ezberlediğimiz, piyeslerde okuduğumuz.
Vallahi ben sunuculuk yaparken okuduğumu biliyorum Mustafa Kemal'in Kanısı'nı. Evet. O zaman bu sefer de dinleyenlerimiz için okuyalım Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın Mustafa Kemal'in Kanısı adlı şiirini. Yediyordu Elif kanısını, kara geceden geceden. Sanki Elif Elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın ardı yasla.
her bir heceden, heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez herkesten evvel almıştı yükünü. Doğrulmuştu yola, önceden, önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi, yemeden, içmeden onlar. Kocabaş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahzundu bütün sarı kız yanı sıra. Gecenin ulu ağırlığına karşı hafiftiler, inceden, inceden. İriydi Elif, kuvvetliydi kanı başında. Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Alnı yeşilini kapmıştı, geçirmişti niceden, niceden. Durdu birdenbire kocabaş. Ova bayır durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Dah etti, yok. Daha dedi, gitmez. Ta gerilerden başka kanılar yetişti, geçti gıcır gıcır. Nasıl durur Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu Elifçik, düşünceden, düşünceden. Aman kocabaş, ayağını öpeyim kocabaş. Vur beni, öldür beni, koma yollarda beni. Geçer götürür ana çocuk mermisini askerciğin. Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım. Bak hele üzerimden ses seda uzaklaşır. Düşerim gerilere iyiceden, iyiceden. Kocabaş yığıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Kocabaşın yerine koştu kendine Elifçik. Yürüdü düşman üstüne yüceden, yüceden.
Peki Bledeyman Fazıl Hüsnü Dağlarca toplumsal çizgiye nasıl yaklaşmıştır?
Daha önce belirttiğimiz üzere Anadolu'yu anlatması, bağımsızlık savaşı gibi bizim tarihimizin önemli kaynaklarından beslenmesiyle zaten yaklaşmıştı. Bu 1950'lerin, 1940'lı yılların sonunun ürünleriydi bunlar bahsettiklerim. Şimdi 60'lara gelindiğinde onun biz toplumsal gerçekçi çizgiye yaklaştığını görüyoruz. 1963'te Türk Olmak kitabı yayımlanıyor. Burada biz onun toplumsal gerçekçi çizgiye İyice yaklaşmakla beraber aynı zamanda Yeni Destanlar dizisine devam ettiğini, destan anlayışını bırakmadığını da ilave etmek zorundayız. Şöyle ki 1965'te Yeni Türkiye'nin ön sözü olarak takdim ettiği Çanakkale Destanı ile bu bahsettiğim diziye yeni bir halka ekliyor. Hani bir yandan toplumsal gerçekçi çizgiye yaklaşıyor. Toplumsal gerçekçilikle toplumsalcılık farklı şeyler. Nasıl farklı?
Nedir?
Toplumsalcı görüşte, toplumsalcılıkta biz romantik ögeler görürüz. Sembolik ögeler görürüz az önce bahsettiğimiz üzere. Toplumsal gerçekçi çizgide ise adı üzerinde daha çok gerçek olayların ve içinde bulunulan hallerin, durumların yansımalarını belki alaycı bir dille,
hiç
belki iğneleyici bir dille, belki kapalı bir dille ama gerçekçi bir üslupla görürüz. Dolayısıyla onun kitap vitrinine 15 günde bir astığı Karşı Duvar dergisi şiirlerinin derlenmesinden oluşan Dışarıdan Gazel, Kazmalama ve Yer Yağ da bu yılın kalem ürünleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu dizinin ilk kitabı Türk Olmak'la aynı frekansta şiirlerin yer aldığı eserlerde toplumsal gerçekçi tavrın ve mesaj endişesinin giderek şiirin aleyhine ağırlık kazandığını görüyoruz biz. Şimdi şiirin aleyhine ağırlık kazandığını görmek
ne demek?
Ondan bahsedeyim. Evet. Burada artık toplumsal gerçekçi bir tavır olduğu için şiirdeki estetik kaygıların terk edilmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu şiirlerde önemli olan şiirde anlatılan şeyin kendisidir. Şiir önemli değildir. Nasıl bir
estetik
üslup kullanıldı?
De yok.
Estetik derdi de yok. Tamamen toplumsal gerçekçi konuların, meselelerin mesele edildiği bir şiir tarzından bahsediyoruz. Örnek verecek olursak 1968'de bir yandan Atatürk inkılaplarını koruma ülküsü çevresinde kaleme aldığı Kubilay destanını yazıyor. Biz burada neyi görüyoruz? Toplumsal gerçekçi bir hadisenin yansıtılış şeklini görüyoruz. Bir yandansa dörtlüklerden oluşan Haydi isimli oldukça hacimli bir kitabın çıktığını görüyoruz.
Sanki bu rubailerin modernize edilmiş
doğrudur.
Hali.
Doğrudur. Sizin de söylediğiniz üzere dörtlüğe benzetilir bu kitaptaki parçalar.
Ama
modern rubailerdir diyebiliriz aslında. Doğru söylüyorsunuz.
Evet.
Şimdi Anadolu'nun Türk yurdu haline gelişinin 900. yıl dönümü.
Bir başyapıta gebe değil mi o zaman
evet.
bu olay?
Fazıl Hüsnü'ye Malazgirt Ullamasını yazdırıyor. 1071'den 1971'e Türk'ün Anadolu coğrafyasında yaşadığı tarihi macerayı ve oluşturduğu uygarlık terkibini yani birleşmesini destanlık bir hadise olarak görüyor Fazıl Hüsnü Dağlarca, birçok şairimiz gibi, birçok yazarımız gibi. Malazgirt Ullamasında bu birleşmeye, bu terkibe vücut veren ruhu yakalamaya çalışıyor. Ona göre Malazgirt Anadolu'nun Türkleşmesi ve Türkçeleşmesi anlamına geliyor. Bu çok önemlidir. Yalnızca Türkleşme değil, Türkçeleşmesi. Çünkü o Türkçe'ye ses bayrağım diyen bir şair olarak bizim tarihi gelişmelerimizi, tarihteki önemli olayları, mühim hadiseleri sadece sosyolojik açıdan, sadece tarihi açıdan değil, dil açısından da önemsediği için.
Kaldı ki siz söylemiştiniz Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı ve tekrar seçildi demiştiniz değil mi?
Çünkü ona göre Türk'ün mekanı sahiplenme ve toprağa hakim olma iradesi her şeyi geliştirir. Sanatı da geliştirir, dili de geliştirir, her şeyi dönüştürür bu irade.
O zaman bu vurgusunun üzerine Allah'a ve bize dair şiirini okumak istiyorum ben sevgili dinleyenlerim sizler için. Allah ne kadar büyüktür. Ekinlere güneş verir çocuğum. Beni mavi sabahlara devreder. Mavi güller gibi uyku. Allah ne kadar büyüktür. Kuşlar gönderir dallarımıza. Karanlıklar kalbe dolduğu vakit nasibi terk ederiz bir yıldıza. Allah ne kadar büyüktür. Yol verir gemimize denizler üstünden. Garip sonsuzluklar duyarız, sular akarken, bulutlar yürürken. Ve Allah ne kadar büyüktür çocuğum, şükrolsun ruhumuz şimdi. Nihayetsiz asırları içinde bizi tesadüf ettirdi.
Toparlayacak olursak, Dağlarca şiirine kaynaklık eden üç temel duygu var. Birincisi sevgi, ikincisi merak duygusu. Ve üçüncüsü de acıma duygusu, merhamet duygusu. Bu temel üç duygu üzerine inşa etmiştir bütün eserlerini. Eserlerinden bazılarını söyleyelim. Çünkü saymakla bitmez. Evet. Birçok sayısız eseri var. 30 Ağustos İzmir yollarında, Yanık Çocuklar Koçaklaması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Dil Kurumu Koçaklaması, Yunus Emre'de Olmak, Uzun İkindi, vesaire vesaire. Birçok eseri var. Evet. Bunları da biz meraklı dinleyicilerimize bırakalım.
Pek çok çok teşekkür ederiz Bile Dayaman. Sevgili dinleyenlerimiz.
Ben teşekkür ediyorum. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum efendim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Şiir Gemisi'nden veda ediyoruz sizlere. Bile Dayaman, Feray Uz birlikte hazırladılar programı. Yunus Emre Özşahin'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Şiir Gemisi.